Ayrım 42, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 415. Eddie Paradise haberi duyduğunda avcılık kulübünde aşağı inip Richie Nobilio'ya aslanı göstermek üzereydi. Çifte tabanca Richie aslanı batmak üzere olan bir sirkten yok pahasına almasına yardım etmişti. Richie onunla Court Caddesi'ndeki bir yerde öğle yemeği için buluşmuş ve hediye de getirmişti. 24 çift çorapla, doğru marka, bir boruya konmuş poster. Bu da koleksiyon için başka bir İkinci Dünya Savaşı posteriydi. Posterde yalnız bir adam kollarını açmış olarak mavi siyah bir denize batıyordu. Ön planda irileşip kocaman olan eli postere bakanı gösteriyordu. Altında da "Birisi konuştu" yazmaktaydı. Eddie bu düşünceli armağanlara bol bol teşekkür etti. "Sen nasılsın?" diye sordu sonra. "İyi misin?" "Şikayet edemem ama yine de ediyorum." Komik bir şekilde gözlerini devirdi. "Ya sen?" "En iyiler listesinde başı çektiğim söylenemez," dedi Eddie. "Hoş kim öyle ki?"
"Herhalde adamın teki," dedi Richie. "Kesinlikle."
"Evet ama o da uzun sürmez. Daima merminin ucunda yeni bir şarkı hazır bekliyordur." Yemeklerini ısmarladılar. Garson gidince Eddie, "Dinle," dedi, "bu hediyelerin anlamı ne? Çünkü aynı çorabı iki kez giymeyen birinin hain de olabileceğini söylemek istiyormuşsun gibi geldi bana. Ya da ben değilsem bile altımdaki birinin. Birisi konuştu. Gerçekten hoş, kabul ediyorum."
Richie hiç renk vermedi ve dalga geçti. "Kaçık olduğunu biliyorsun değil mi?"
Eddie onu uzun bir süre inceledikten sonra vazgeçti ve kahkahayı bastı.
"Haklısın."
Eddie parmaklarıyla çorap kutusunda trompet çaldı.
"Çok düşüncelisin. Tekrar teşekkürler. Sadece her şeyi düşününce..."
"Zor zamanlar," dedi Richie üzüntüyle başını sallayarak.
"Kesinlikle."
Çifte tabanca Richie kadehini kaldırdı. "Salut," içtiler. Acapulco ile ilgili dedikodulardan, Geraci'nin bütün karşı saldırısını orada temas kurduğu biri üzerinden yürüttüğü söylentilerinden konuştular. İkisinin de o olmadığını kuvvetle umdukları birer tepe adamı vardı. Adamlarının ve diğerlerinin oraya gidiş zamanlarını ve olası sonuçlarını tartıştılar.
"Peki nasıl ortaya çıkaracağız?"
"Sanırım yakından takip edeceğiz," dedi. "Ne yapıyorsak onu yapmaya devam edeceğiz. Er ya da geç ortaya çıkacak. Şu deniz kaplumbağası olayındaki gibi ha. Yavaş ama kararlı hareket eden yarışı kazanır."
"O kara kaplumbağasıydı, evet. Kaplumbağa ile yabani tavşan."
"Aynı şey."
"Kara kaplumbağası için aynı şey değildir."
Richie gülümsedi. "Ama prensip aynı sanırım. Haklı olduğun açık. Fazla hızlı hareket edersek, düşünceli olduğumuzu belli edersek, altımızdaki adamlar huzursuz olur ki bunu istemeyiz. Ama fazla ağırdan alırsak, Geraci yeniden patronumuz olur ve senin örneği kullanırsak, kendimizi bir kenara atılmış buluruz."
Nobilio Geraci'den söz edince Eddie hafifçe irkildi. Kimse bu adı yüksek sesle söylemezdi.
"Ben diyorum ki," dedi Nobilio, "adamlarımızı izlerken biraz daha psikoloji kullanalım. Ben akıllı bir adamım. Sen uzun saatler çalışıyorsun. Aramızda bu işi halledebiliriz."
Eddie iyi niyetle söylendiğini umarak bu imayı duymazdan geldi.
"Psikoloji ha," dedi. "Ben Brooklyn sokak köşesi ekonomi okulu mezunuyum. Aldığımız derslerin çoğu ona dayanırdı, psikolojiye."
Yemeklerini yiyip başka iş meselelerini tartıştılar. Aralarındaki iletişimi açık tutma konusunda hemfikirdiler. Eğer Corleone ailesi kurtulacaksa, Eddie Paradise ve Richie Nobilio gibi adamlar sayesinde kurtulacaktı.
"Michael ile benim eski kaptan arasındaki bu dava yatışınca," dedi Eddie Geraci'yi kastederek, "ikimizden biri patronluğa yükselebilir. Tabii Tanrı affetsin, yakında demek istemiyorum."
"Bu ailede mi? Asla olmaz. Adının Corleone olması lazım."
"Corleone kalmıyor ki," dedi Eddie.
"Belki," dedi Richie, "ama Sonny'nin bir sürü oğlu yok muydu? Michael'ın da oğlu var, Connie'nin iki oğlu var."
"Onlardan birinin bu işe girişeceğini sanmıyorum."
Bir zamanlar insanlar Michael için de aynı şeyi söylüyordu hatırlarsan.
"Ah Fred, onun da en azından bir tane yok muydu?"
"Fredo mu? Onun hiç çocuğu olmadı ki."
Fredo Las Vegas'taki şov kızlarının yarısını becermiştir. Sence hepsi korunuyor muydu yani?
Sen biliyor muydun olduğunu peki? Nereden biliyorsun?
Hiçbir şey söyleyemem.
Mike de bunu biliyordur, öyle değil mi?
Şu konuyu değiştirelim artık, olur mu dedi Richie. Kalkmaya hazırdılar. Demek aslanı sahiden aldın ha?
Çok güzel bir hayvan dedi Eddie.
Böyle bir şey istemen çok şaşırtıcı dedi Richie.
Eddie Richie'nin ya bir teşekkür daha almak ya da aslanı görmeye davet edilmek için olta attığını kavradı. Teşekkür söz konusu değildi. Eddie zaten gönderdiği Mets biletleriyle teşekkür etmişti. Ki bu kadar teşekkür sırf Eddie'ye sirk ve borç batağındaki avanak sahibi hakkında bilgi verdi diye fazlaydı bile. Bu kadarı işin yarısı bile değildi. Hayvanı taşımak için bir yol bulmak, bodrumdaki eski hücrenin rahat bir hale getirilmesi için tadilatlar yapmak, hayvanın neyle nasıl besleneceği, kafesin nasıl temizleneceği konusunda bilgi almak ve sonra da en değersiz Corleone'yi bulup aşağıda bunları yapmasını sağlamak gerekmişti. Son işlerin yarısını Eddie kendi yapıyordu. Pek aldırmıyordu çünkü Ronald gerçekten güzel bir hayvandı ve Eddie'yi sahiden seviyormuş gibiydi. Hoş, aslan boku da aslan bokuydu doğrusu. O yüzden Richie daha fazla teşekkürü ancak rüyasında görürdü. Fakat istiyorsa gelip Ronald'ı görebilirdi.
Görmek ister misin onu? Yürüyebiliriz. Şu köşeyi döndük mü kulüpteyiz.
Nerede olduğunu biliyorum dedi Richie.
Gel o zaman, gelmelisin, haydi gidelim.
Gittiler. Eddie çorap kutusunu kolunun altına almış, öteki elindeki poster borusunu da asa gibi sallayarak yürüyordu.
Ronald gibi öyle kocaman, güçlü bir orman hayvanının önünde durmak insanı mütevazılaştırıyor dedi yürürken.
Yan yana yürümeye çalışıyorlar ve kaldırımın daraldığı yerlerde bunu yapmakta zorlanıyorlardı. Ama Eddie dümdüz bir yol tutturup gittiği için ağaçların ve yangın musluklarının arasında tazı gibi manevra yapmak Nobilio'ya kalıyordu. İkisinin arkasında da arada kibarca bir mesafe bırakarak takip eden adamları vardı.
Ronald mı dedi Nobilio, ona isim mi koydun?
Aslanın adı var, evet, Ronald.
Niye Ronald?
Gördün mü, yine beni sıkıştırıyorsun. Ben nereden bileyim niye Ronald olduğunu dedi Eddie nezaket olarak.
Bir aslana nezaket mi gösteriyorsun?
Git de kabalık et bakalım dedi Eddie. Sonra gör neler olacağını.
Kahrolası Brooklyn'de bir aslan dedi Richie. Sana hayranım dostum. Benim ödüm patlardı ve sosyal kulübümde aslan olsa...
O da herkes gibi dedi Eddie. Saygılı davranırsan korkacak bir şey yok.
Eddie Richie'ye baktı. Ben olsam dedi Richie, insanlar küçük çüklü bir adam için aslanın evdeki kedi sayılacağını söyler diye korkardım.
Siktir et insanları, insanların ne dediğini. Belki de dedi Eddie, hepimizde senin bu konudaki korkuların yoktur.
Saçmalama dedi Richie ama kızmış görünmüyordu. Ancak hazır sirklerden söz açılmışken orada bir sirk ucubesi bulunduruyorsan endişelerin var demektir. Sadece bazıları benim gibi rahatça itiraf edemez.
Aşağı indiler. İçeride en değersiz Corleone televizyon seyrediyordu.
Bugün çok çam deviriyorsun Rich dedi Eddie.
Beni tanımak, beni sevmek demektir bebek.
Eddie'nin sırtına vurdu. Eddie haberi olmadan kendisine dokunulmasından hoşlanmazdı. Ama aldırmadı. Televizyondaki muhabir katilin kimliğinin daha önce açıklandığı gibi Belfort Williams olmadığını, asıl adının Juan Carlos Santiago söylerken içeri girmişlerdi.
''Ne katili?'' dedi Eddie
ve kendi adamları ona susmasını işaret ettikleri gibi ayağa da kalkmadılar. Momo Barone de ortalarındaydı. Konuşmak ve ötekilere hadlerini aştıklarını söylemek ona düşerdi. Muhabir Juan Carlos Santiago'nun Batista hükümetinden üst düzey birinin üvey kardeşi olduğuna inanıldığını anlatıyordu. Adamın devrim sırasında çıkan isyanlardan birinde öldürüldüğü tahmin edilmekteydi. Santiago ayrıca bir yıl önce adaya yapılan başarısız işgalde de yer almıştı. Onu tanıyanlardan bazıları yalnızlığa meraklı olduğunu, bunalımlı genç bir adam olduğunu anlatıyordu. Belli ki çocukluğundan beri hem burada hem Küba'da akıl hastanelerine yatıp çıkıyordu. Çifte tabancalı Richie bir koltuk çekti.
Eddie öldürülen Carlos'u kim diye sordu. Cathy Corleone çörek suratlı adamı daima hatırlayacaktı. Kitabı üstüne çalışırken New York Halk Kütüphanesi'ndeki bir kafede bir şeyler yemişti. Adamı daha önce hiç görmemişti. Ama erkek meslektaşlarının yarısı da ona benzerdi. Bodur, tıknaz, hamur gibi, sakallı, 3-4 dar meseleye takıntılı, annesi tarafından ezilmiş, ya bakir ya sapkın veya her ikisinin hazin kokulu bir karışımı. Adam Cathy'ye korkunç haberi verirken alçak sesle ve gerçekten üzüntüden perişanmış gibi konuşsa da tebessümü ile kendi kendine ihanet etmişti. Cathy bunun adamın Miami'de olanlardan ötürü mutlu olduğunu göstermediğini biliyordu. Adam bunu ona ilk söyleyen kişi olduğu için mutluydu. Sanki bunu yapınca Cathy'nin kafa derisiyle köyüne dönmesine izin verilecekti. Kütüphaneciler anında televizyonların başına üşüşmüştü. Kütüphane yöneticileri de çağrılmış gibi televizyonlara koştular. Haberlerde açık havada pek takmadıkları kalın camlı gözlükleri olan bitkin görünüşlü beyaz adamlar vardı. Olanları çeken kimse yokmuş gibi görünüyordu. Çörek suratlı adam geri geldi, Cathy'nin arkasında durdu. ''Kim olduğunu biliyorum.'' dedi. Cathy susmasını işaret etti. ''Sen o gangsterin yeğenisin.'' Kütüphane için fazla yüksek sesle konuşuyordu. ''Hani şu Johnny Fontaine ile o iki paralık filmi yapan?'' İnsanlar Cathy'nin olduğu yöne baklar ama akılları başka şeyle meşguldü. Cathy bakire zannedilebilir de. ''Evet tabii.'' dedi. ''Sen de beni delirten o sinir bozucu adamsın.'' Kız kardeşini aramak için eve döndü. O da yeni öğrenmişti. Cathy eve girdiğinde telefon çalıyordu. Başkan yardımcısı Ambrose Gonca Payton, Coral Gables'daki evinde uyuyordu. O gecenin uzun bir gece olacağını tahmin ediyordu ve böyle zamanlarda fırsat buldukça iyi dostunun büyüsüne güvenir, yani şekerleme yapmaya bakardı. Mümkün olduğu zaman da kestirirken yanına kedilerinden birini veya birkaçını alırdı. O ve Bayan Payton'ın Coral Gables'daki evlerinde 20, DC'deki dairelerinde 14 kedisi vardı. Bu sefer en sevdiği kedisi olan yaşlı şişman Oskeola adlı erkek kediyi almıştı. Karısı gizli servise haberi kendisinin vereceğini söyledi. Kocasını titreyerek ve sayın başkan diye hitap ederek uyandırdı. Gonca Payton doğrulup oturdu ve anında işin arkasında Rusların olup olmadığını sordu. Kadın bunun cevabını bilmiyormuş gibi görünüyordu. Bahçelerine hükümet meselesiyle ilgili sedan araçlar dolduğunu söyledi ve başka bir şey diyemedi. Böyle durumlarda daha da kötüleşen bir kekemelik sorunu vardı. Çok uzun süredir evliydiler ve Peyton'ın karısını zorlama adeti yoktu. Karısını öpüp ayağa kalktı, derin bir nefes aldı ve hafif bir sesle müteveffa annesinin daha kendisi çocukken Plant kenti dışında güneşte kavrulan bir kamyonda söylediği ''Ben bir göçmenim'' şarkısını mırıldanmaya başladı. Dimdik bir vaziyette koridora dünyanın ne hale geldiğinin tam bir açıklamasını almaya doğru ilerledi. Teresa Hagen en kötüsünü duymaktan korkarak mutfak masasının başında önünde telefon oturuyordu. Telefon çaldı, arayan bir arkadaşıydı. South Beach'te bir sanat galerisinin sahibiydi ve vermek üzere olduğu haber yüzünden adamın sesi titriyordu. Teresa haberin ne olduğunu duyunca garip bir şekilde rahatladı. Kötü haberdi ama kocası hakkında değildi. Korkunçtu ama yine de dünyanın sonu değildi. Tommy Neri'nin o sırada Miami'de olması gerekiyordu ama hala Panama kentindeydi. Bir kadın yüzündendi, özel bir şey değildi. Sadece iki tarafında bol bol güldüğü bir durumdu ve Tommy için bırakıp gitmek zor olmuştu. Onca stres altında olmasa da olabilirdi. Her zaman eroin kullanmıştı ama bu kadar kısa sürede bu kadar çok olmamıştı hiç. Başkanın öldürülmesinin ertesi günü kadının bunu dün söylediğini hatırladı. Kahrolası dün. O öğleden sonra daha erken saatte Carlo Tremonti beklendiği gibi kendisine karşı yürütülen bütün vergi ihlali davalarından ve hatta federal hükümetin imparatorluğuna karşı ileri sürdüğü en ufak yasal suçlamadan bile temize çıkmıştı. Hiç kimse, hatta savcı bile davaya pek gönül vermediği belliydi. Başka türlüsünü beklemiyordu. Yine de bütün bunlar Balina'ya, zamanı ve pahalı avukatına el altından verdiği paralara mal olmuştu. O yüzden insan yine de Tramonti'nin mahkeme salonunu suratında öyle geniş ve içten bir tebessüm olmadan terk etmesini bekleyebilirdi.
''Bu temize çıkmaktır.'' dedi toplanmış olan gazetecilere.
Başkan vurulduğu sırada Tramonti ofislerinin yakınındaki Nicastro's adlı restoranda verilen özel partide kardeşleri, birkaç önemli devlet memuru ve Tampa suç patronu Salvatore Sessiz Sam Drago'nun genç erkek kardeşiyle birlikte bu temize çıkışını kutluyordu. Ana yemek salonunda radyo veya televizyon yoktu ve doğal olarak oradakilerden hiçbiri Miami'de olanları parti bitmeden öğrenemedi. Al Neri ise daima Yankees'in kaybetmekte olduğunu hatırlayacaktı. Radyosunun kadronunun gözüne bir uzay gemisinin parçası gibi göründüğünü de hiç unutmayacaktı. Coupe de Ville onun ilk kadillağıydı ve hayatında satın aldığı ya da alacağı hiçbir şeyden bu kadar tatmin olmasına imkan yoktu. Televizyonmuş gibi kadrona bakarak öylece kala kaldığını hatırlayacaktı. Kafasını kaldırdığında yanından geçen pejmürde kamyondaki kadını hatırlayacaktı. Kadın belki 30 yaşındaydı, saçları bir eşarpla toplanmıştı. Camları açıktı ve radyosu en üst perdeden çalıyordu. Kadın da yeterince mutlu bir şekilde bir daha hiç kimseye güvenmeyeceğim diye şarkıya eşlik ediyordu. Artık sayabildiğim tek şey kendi parmaklarım. Al da kendi parmaklarını kaldırıp onlara baktı. Kadın köşeden döndü, Al artık müziği duyamıyordu. Ama kadın iki sokak ötede kenara çekti. Onun radyo istasyonu da normal programını kesmiş olmalıydı artık. Al ne kadar ümitsizce yalnız olduğunu çok az düşünürdü ama o anda düşündü. Seçtiği şiddet dolu çocuksuz yaşamı. O kadına, başında eşarp olan o kadına gitmek istedi. İyi mi diye bakmak için. Onun yerine bu düşünceleri kafasından attı, arabasından çıktı ve haberi Michael'a vermeye gitti. 29. Bölüm. Michael Corleone o haftayı planlandığı gibi Maine'de geçirdi ama tatil yaptığı pek söylenemezdi. Al Neri ile Torba Doni otele postu sermiş, Tom Hagen'ın durumu ve Michael'ın Carlo Tramonti konusundaki şüpheleriyle ilgili telefon konuşmaları yapıyorlardı. Al küçük otelin sahibiyle bir anlaşma yapmış ve kısa sürede 8 oda boşaltılmış ya da Michael ailesi ve adamları tarafından kullanılmaya başlamıştı. Lobideki televizyon sürekli açıktı. Çoğu zaman sesi kısılmış oluyordu ve Jimmy Shea'in başkanlığına ve artık ertelenmiş olan kongrede aldığı övgülere ait görüntüler geçiyordu. Ayrıca Fontainebleau'nun dıştan çekilmiş sayısız görüntüsüyle Başkan Peyton'ın başkanlık yeminini, ki bazıları adını Başkan Ambrose Gonca Peyton olarak kullanma alışkanlığı edinecekti, tekrar tekrar sanki hepsi tek bir filmmiş gibi gösteriyorlardı. Her ne kadar arada bir yemek için dışarı çıkıyor ve yakınlaşmak için Anthony ve Mary ile oyun oynuyorsa da çoğu zaman Rita da otelde televizyona yapışık vaziyette kalıyordu. Genelde bu yakınlaşma girişimleri bozgunla sonuçlanıyordu. Attan düştüğünde ve balık teknesinde midesi bulanıp Michael ile Anthony kusmukları kimin temizleyeceği konusunda kavga ettiklerinde de öyle olmuştu. Bilardo masası Trask'ın eğlence salonuna yerleştirilmiş ve anında Michael'ın masadaki açıları sanki çiziliymiş gibi görmek yeteneği geri gelmişti. Bunu çocuklarına da öğretmeye çalıştı ama bu konu onun için fazlasıyla doğaldı. Sırlarını dünyada en çok sevdiği insanlara anlatmak için bile olsa kelimelere dökmekte zorlanıyordu. Kısa sürede birbirlerine karşı sabırları kalmadı. Nasıl olduysa New York gazeteleri Tom Hagen'ın kaybolduğu gerçeğini fark etmişlerdi ve kaynağı hep anonim kalan çeşitli hikayeler üretiyorlardı. Bu hikayeler metro eklerinin derinliklerine gömülmekteydi. O özellikle de Jimmy Shea'in yanında bayat haber sayılıyordu. Süprüntü bir dedikodu gazetesi Tom Hagen'ın FBI gözetimi altında olduğu iddiasını duyurdu. Bunu Michael'a anlatan Al Neri merak etmemesini söyledi. Ama bu ancak Michael'ın daha çok endişelenmesine yaradı. Başkanın cenazesinin olduğu gün hava yağmurluydu ve hepsi içeride kalıp birlikte izlediler. Kay de gelmişti. Herkes tartışamayacak kadar üzgündü. Shea'lerin çocukları bir kız ve oğlan, Michael'ın çocuklarından azıcık küçüktü. Bu durum herkese etkilemiş görünüyordu. Televizyonda gördükleri yaslı çocuklar aslında Tom Hagen'ın kızlarıyla yaşıttı. Öyle görünüyordu ki kim ne derse desin durum daha da kötü olacaktı. Mezarlıktaki törenler başlayınca Kay çocuklarına sarıldı ve giderken Michael'a Tom'la ilgili bir haber çıkarsa aramasını fısıldadı. O gece Michael, Rita ve çocuklar istakoz yemeye çıktılar. Mary bekleme salonundaki tanklarda bekleyen canlı istakozları gördüğü için Anthony de alerjisi olduğunu iddia ettiği için yiyemediler. Sonra hep birlikte Riviera'da çekilen Marlon Brando filmini izlemeye gittiler. Brando ve David Niven bir kadını kandırıp yatağa atmaya çalışıyorlardı. Filmin güya komik olması gerekiyordu. Michael ise tatsız buldu ve Brando'nun canlandırdığı karakterin Napolyon kompleksli gerizekalı bir adammış gibi davrandığı sahnenin ortasında ayağa fırlayıp Rita ile çocukları salondan çıkarmaya çalıştı. Rita filmi komik bulduğunu ve kalmak istediğini söyledi. "Anthony ben de kalabilir miyim?" dedi. "Bence de komik." Michael ona hayır dedi ama Rita'ya bakıyordu. Rita ben kalıyorum dedi. Keyfine bak dedi Michael ona ve çocukları alıp gitti. Rita otele 4 saat sonra sarhoş vaziyette döndü. O andan itibaren de ayrı bir odada yatmaya başladı. Ve Michael da hiç uyuyamamaya. Maine'deki son birkaç gününde Michael torba Donnie'ye kendisini okula götürmesini söyledi. Güvenlikçiler Michael'ın eğlence salonuna girmesine izin verdiler. Torba Al Nehri'nin çalışır durumdaki kadillağında kestirirken Michael tek başına gece yarılarına kadar bilardo oynadı. New York'a dönen Michael Corleone'yi bir yerine getirilmemiş sorumluluklar dalgası ve bir de açılmamış mektuplar dağı karşıladı. Michael doğruca ofisine gidip sorumluluklar üzerinde çalışmaya başladı ve Al Nehri de mutfak masasına biraz daha kahve almaya ve mektupları açıp düzene koymaya gitti. Mutfak çatı katının sonundaydı ve Al bağırmaya başlayınca eşek arısı sokmuş ya da ayak parmağını bir yere çarpmış gibi yani irkiltici ama önemsiz bir şey olmuş gibi bir ses çıkmıştı. Michael yine de her ihtimale karşı bakmaya gitti. Michael mutfağa girerken bir çürük kokusu aldı. Al Nehri açık bir kutunun başında ayaklı duruyordu ve elinde bir tomar gazeteye sarılı bir ceket vardı. Miami gazetelerine. Kutuda ölü bir bebek timsah yatıyordu. Ceketin cebinden Tom Hagen'ın cüzdanının çıkması iki adamı da şaşırtmadı. James K. Shea'in gömülmesinin ardında ve ulus hala acı ve şaşkınlıktan sersemlemiş vaziyetteyken delegasyon yeniden toplandı. Koşullar nedeniyle minimum tantanayla kısa duygulu bir anma konuşmasının ardından Nevada Senatörü Patrick Geary sonbahar seçimlerinde Başkan Peyton'a aday göstereceklerini açıkladı. Life dergisi tatsız bir davranış olacağı inancıyla o atlama fotoğraflarını asla yayınlamadı. Fotoğrafçı yıllarca resimlerin kendisine iade edilmesi için mücadele etti. Yıllar sonra bunu başardı. Hem o görüntüleri sergileyerek hem de yanında özel boyda bir kitap Amerikan edebiyat seçkinlerinden bir düzine kadarının makalelerini içeriyordu ve diğer lisanslı malzemeleri, tişörtler, takvimler ve benzerlerini satışa sunarak milyonlar kazandı. Dergi ise fotoğrafların yerine Daniel Brandon Shea'in ağabeyine asla veremediği girişi ve James Cavanaugh Shea'in asla yapamadığı adaylığı kabul konuşmasını, bunu da Danny Shea'in bizzat yeniden yazmış olduğu sonradan ortaya çıkacaktı, yayınladı. Yazıların yanına herhangi bir çizim konmadı. Kapak da düz beyazdı. Ortasında mütevazı büyüklükte harflerle koyu siyah olarak James Cavanaugh Shea 1919-1964 yazıyordu. Derginin tarihinde en çok satan sayısı bu oldu. Peki sonuçta Juan Carlos Santiago kimdi? Herhangi bir şekilde o anki Küba hükümetiyle bağlantısı olduğunu gösteren bir kanıt yoktu. Aslında hükümeti can düşmanıydı. Usta bir balıkçıydı. Ülkesinden kaçtıktan sonra manik krizler arasında hem Güney Florida'da hem de son zamanlarda New Orleans'ta balıkçı ekiplerinin değerli bir üyesi olmuştu. İyi bir ailenin kötü tohumuymuş gibi görünüyordu. Bir vatansever olmak isteyen kafası karışık ve saplantılı bir adamdı. Önce kardeşinin ölümünün intikamını almak için fiyaskoyla sonuçlanan o işgale katılmış, sonra da o bozgunda küçük düşmesinin intikamını almak için başkanı öldürmüştü. Dava kapandı. Endişeli kitleleri yatıştırmak için Başkan Ambrose Payton bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın başkanlığını önce Danny Shay önerdi ama o anlaşılabilir bir biçimde reddetti. Pek çok kişiye ise olayların derinine inmeye bu kadar az ilgi göstermesi o kadar anlaşılır gelmemişti. En yakınında bulunanlar sanki zaten her şeyi biliyormuş gibi davrandığını söylüyordu. Payton'ın ikinci seçtiği kişi ise görevi kabul etti. Emekli bir temsilciler meclisi sözcüsü, sağlıklı bir Iowa'lı ve sevilen bir Amerikan devlet adamıydı. Ona yardım etmek üzere seçilenler de aynı şekilde saygın isimlerdi. Halk bu titizliği beğendi ve bir avuç kişi dışındaki herkes o bir avuçla çıkıntılardan nefret eden ulusun çıkıntıları olarak görülüyordu. Gösterilen çabaların ciddiyetinden ömür boyu etkilendi. Bu rastgele silah kullanma vahşeti yüzünden sarsılmışlardı. Ama Amerikan bayrağının dalgalanmaya devam edeceğine, birliğin korunacağına ikna olmuşlardı. İnsanların silah bulundurma ve taşıma hakkının ellerinden alınmamasını da anlayışla karşılıyorlardı. Yine de soruşturma vakur bir şekilde vakayla ilgili her şaşırtıcı ve gizemli öğenin peşinden gitmeyi sürdürdü. Çıkıntılardan bazılarına göre liste hızla büyüyordu. Orada hiç televizyon kamerası yok muydu? Herhangi bir şeyi saptayan amatör çekim de mi olmamıştı? Peki Santiago'nun aralarından kurtulduğu o iki iri yarı adam ne olmuştu? Kimilerine göre onu son dakikaya kadar gizlemiş olan o iki adam aynı biçimde giyinmişlerdi, aynı yapıdaydılar. Turistlerin ve live fotoğrafçısının çektiği pek çok grenli bulanık fotoğrafta görünüyorlardı. Ama onları bulmak ya da kimliklerini saptamak için yapılan tüm girişimler sonuçsuz kalmıştı. Santiago'nun uyduruk ehliyeti sahte değildi. Ne Santiago'nun yaşadığı Miami'den ne de Güney Florida'nın herhangi bir yerinden değil Pensacola'dan çıkartılmıştı. Ehliyet çıkartmak için kullanılan doğum sertifikası da yasal bir suretti. Ama asıl Belfort Williams 3 yaşındayken Louisiana'daki bir selde ölmüştü. Pensacola'da kimse Juan Carlos Santiago'yu gördüğünü hatırlamıyordu. Bu konudaki işlemleri yürüten ve muhtemelen fotoğrafı alan kadın, esmer tenli insanların tüm beyaz ırk mensuplarına birbirinin aynı göründüğünün bilimsel bir gerçeklik olduğuna inandığını itiraf etmişti. Belli ki Santiago 5 kez ateş etmişti ama ona karşıdan yaklaşan gizli servis ajanlarının sadece 4 el ateş ettiği aşikardı. Bunu kanıtlayacak bir şey bulunamasa da arkasından da ateş edildiğine dair iddialar vardı. Santiago'nun ateş ederken dönüp dönmediği konusunda çelişkili tezler ileri sürülüyordu. Eğer dönmüşse bu arkasından gelen kurşunu açıklardı. Bu da sadece bir söylentiydi çünkü otopsi raporu gizli bilgi olarak tutuluyordu. Balistik araştırmaları da bir şeyi kanıtlamıyordu. Dumdum kurşunları neredeyse bir silaha kadar izi sürülemeyecek ölçüde parçalanmıştı. Kesin olarak söylenebilecek tek şey zaten halka açıklanmıştı. Juan Carlos Santiago'yu öldüren bütün kurşunlar aynı anda aynı cins silahlardan çıkmıştı. Aklı komplo teorilerine daha az yatkın olanlar bile böyle yalnız bir haydudun, bir delinin, bir hiçin elinde dolu silahıyla Birleşik Devletler Başkanı'na nasıl bu kadar yaklaşabildiğini merak ediyordu. Acemi şansı mıydı? Neden olmasın? Ne de olsa 20. yüzyılda en az 3 kere daha olacaktı bu tür olaylar. Hem de Santiago'dan bile daha çelimsiz adamlar yapacaktı. Olay her seferinde biraz daha mantıksız gelecekti ama yine de olacaktı. İster şans deyin, ister olasılık deyin, ne derseniz deyin. Ama her biri milyonda bir şans ise bu yeterli açıklama değil miydi zaten? Yeryüzünde o anda milyarlarca insan yürüyordu. Milyonlarcası da en azından arada bir başkasının ölmesini istemişti. 3 tanesi bildiğimiz kadarıyla buna yaklaşmıştı. İstatistiksel olarak olası görünmeyen gerçek sadece birinin başardığı şeklinde olabilirdi.
42. ayının sonu. Sayfa 429.